Ayrım 38.
Doktor, sizin bugün bahçeye çıkmanıza müsaade edecektir. Dün bahsiniz geçiyordu. Diyen iyi yürekli kadına gülümsüyorum. Elimi yüzüme götürdüm. Parmaklarım bir sakala süründü. Sakallıyım şimdi. Verdikleri el aynasında çehremi izliyorum. Ve kumral, kıvırcık sakalın bana pek yakıştığını görüyorum. Acayibi daha genç gösteriyor. 3 sene evvel Güney Denizlerine açıldığımız zaman gene fakat arzumla sakal bırakmıştım. Nedense o sırada yaşlandırmıştı. Acaba sakallı halimi Davut Ağa, Avukat Haşim ve başkaları nasıl bulacaklar? Başkaları sözünün içinde, kızıl saçlı kadın da dahil. Ancak bu sabahtan beri ona Nihan ismini vermiyorum. Mırıldanıyorum. Büyük bir ihtimalle bu ismi ben uydurdum. Gece isim lafı etmemiştik. Kadın beni Şamo diye tahkir etmişti. Ben de ona daha ağır tabirlerle karşılık vermiştim. Sonra sevişme buhranı arasında malum harcı alem kelimeler kullanmıştık. Birden hatırladım. Doktor Mügremen bir gün hakiki ismini söylemişti. Sara mı demişti? Raşel mi? Öyle bir şey. Daha ziyade bir Musevi ismiydi. Demek bu kadın Yahudiydi. Zaten kızıl saçlı, dilli oluşu da az çok o ırktan olduğunu gösteriyordu. Doktor Mügremen o gün öğleye doğru her sabah olduğu gibi odama girince halimdeki değişikliği bir bakışta fark etti. Yüzü güldü. "Bonjour kumandanım," dedi. "Nasılsınız bakalım? Herhalde kendinizi iyi buluyorsunuz değil mi?" "Evet, fena bir rüyadan uyanmış gibiyim. Hakiki dünya yahut rüyadan sonraki alem bana şimdi sevimli, tatlı görünüyor. Daha doğrusu rüyadakinden iyi bir haldeyim. Bir şuur aksaklığı geçirdiğimi anlıyorum." "Öyle oldu da. Böyle şeylere son zamanlarda çok rastlıyoruz. Dünya harbinin icaplarından. Bereket sizinki hafifti. Pek de uzun sürmedi." "Ne zamandan beri hastanedeyim?" 7. hafta. "Ne diyorsunuz? Şimdi Ağustos'un içinde miyiz?" "Bugün 27'si. Daha kalacak mıyım?" "Ümit ederim ki hafta sonunda memleketinize dönmek üzere buradan çıkarsınız." "Dönmeli miyim? Yani tıbben dönmem mi lazım?" "Yer değiştirmeniz faydalı olur." "Peki çiftlik? Onu kime bırakacağım?" "Kahyanız dönüşünüze kadar idare eder. Metre Haşim de ara sıra bakar. Düşünmeyiniz bunları. Ne bunları ne de evvelki vakaları." "Düşünmeyeceğim doktor. Ancak bir noktayı merak ediyorum." "Sorunuz?" "Kızıl saçlı kadın." Sustum. Sormaktan utanıyorum. Alacağım cevap menfi çıkar diye de korkuyorum, üzülüyorum.
Kızıl saçlı kadın hakkında öğrenmek istediğiniz nedir?"
Tamamıyla hayal olup olmadığını kestiremiyorum da. Hoş olan bitenlerin hangileri hakikat? Hangileri kafamın icadı? Daha pek iyi ayırt edemediğimi sizden saklamayacağım. Doktorla hasta bakıcım bana azıcık buruldular gibi geldi. Mügremen kendisini çabuk topladı, dedi ki,
"Gayet tabii. Henüz nekahat devresindesiniz. Yavaş yavaş düzeleceksiniz ve her şeyi ayırt edecek hale geleceksiniz. Siz tedrican dağılacaktır. Yahut birdenbire."
"Denizlerde de öyledir. Sesin bazen birdenbire dağıldığı, havanın berraklaştığı olur."
"Bravo. Tamamıyla aynı vaziyet. Bahçeye çıkmak ister misiniz? Bu arzuyu duyuyor musunuz?"
Karar veremedim. Nihayet, "Olsa da olur," dedim. "Olmasa da." Büyük bir istek hissetmemekle beraber, "Lazımsa çıkarım. Belki iyi gelir."
"Madame Salha sizinle bulunur. Şundan bundan konuşursunuz. Giyinmenize ben yardım edeyim. Pijama ile dolaşma hoşunuza gitmez."
Baktım ki valiz içinde çiftlikten birkaç kat elbise getirmişler. Şu sakaldan kurtulsam.
"Yarın berber o işi halleder."
"Metr Haşim'i göremeyecek miyim? Kahyam'la konuşmak istiyorum."
"Onlara da sıra gelecek. Pek yakında, birkaç gün içinde."
bir kişiyle daha karşılaşmak arz ediyorum ama şahsın gerçekten mevcut olup olmadığını kestiremediğim için ismini vermekten çekindim. Zaten asıl ismini de bilmiyordum. Bozuk kafam ona Nihan ismini takmıştı. Ayrıca bir hüviyet de uydurmuştu. Hersekli Müslüman kızı. Ya define meselesi? Aman yarabbi, ne hikayeler bunlar. Nasıl da icat etmiş, düzenlemiş, üstelik inanmıştım. Herkesi de inandırmaya çalışmıştım. Şimdi hatırladıkça gülümsemem lazım. Gülümsemek şöyle dursun. Hem korku hem de keder duyuyorum. Hatta diyebilirim ki hayal sükutuna uğramış gibiyim. Neredeyse hepsinin hakikat olmadığına canım sıkılacak. İçimden söyleniyorum. Cephane sandıklarına doldurulmuş altınlar. Tam 211 sandık. Bir Osmanlı altını 720 gramdır. 300 bin tanesi 2160 kilo tutar. Küçük bir kamyon yükü bu. Nihan ile bölüşecektik. Lakin birbirimizden ayrılmayacaktık. Ortaklaşa bir yatımız olacaktı. Kızcağız benim böyle bir lüks gemiye kumanda etmemi istiyordu. Kendimi toparladım. Biraz daha düşünsem tekrar inanmaya başlayacağım. Yani hastalığım nüksedecek. Şu var ki 7 hafta süren kapalı hayattan sonra ilk defa kavuştuğum açık hava, dağ manzarası, fıstık ağaçlarının rayhalı gölgesi, latif öğle vakti, hiçbir bana hayalimdeki iki nefis şeyden, Nihan'dan ve beyaz yattan daha güzel görünmedi. Hatta bir ara gene şüphelendim. Düşünüyorum. Bir tertip karşısında bulunmadığıma emin olmak için elimde henüz kafi delil yok. Akıl hastaneleri bazen büyük servetlerin tahrik ettiği ihtiraslar dolayısıyla meşhum vakalara sahne olur. Büyük babamın kütüphanesinde Fransızcadan tercüme eski bir roman vardı. Mecnuneler Tabibi. Burada şöyle bir vaka geçiyordu. Sonraları aynı mevzu üzerine yazılmış ve hikayeler ne hadiseler okudum. Kafamda bir gayri tabilik hissetmiyor değilim ama bunu İkide bir yaptıkları iğneler de sebep olmuş. Beni sersem halde tutuyorlar. Bir müddet iyileşecekmişim gibi gösterip tekrar hasta edebilirler. Yeni ilaçlarla hepsi mümkündür. Rusya'da ilaçlar kullanılarak masumlara cinayetler itiraf ettirmiyorlar mı? İşte kovuktan çıkan Abdullah kutusunu şimdi gözümün önünde duruyormuşçasına görüyorum. Kroki'yi de son hükmümü verdim. Buradan çıkmalıyım. Kurtuluş ve şifa yolu o. Etrafımı bu maksatla incelemeye koyuldum. Lakin Madame Salha'yı şüphelendirmemek için vaktiyle yaptığım seyahatleri anlatıyorum. Bir yandan yazarlığa özenip yazdığım roman hakkında açıklama yapıyorum. Birdenbire sordum. Epeyce oluyor. Bir gece kadın feryatlarıyla uyanmıştım. Rüya ve kabus değildi. Muhakkak bir kadın işkence ediliyormuşçasına haykırıyordu. Siz de oradaydınız. İşitmediniz mi? Hatırlamıyor musunuz? Evet. Yan odalardan birindeki hasta kadın kriz geçirmişti. Aldanmıyorsunuz. Hakikaten bağırıp çağırmıştı. Ne oldu bu kadın? İyileşti. Basit bir sinir buhranıydı. Çoktan evine döndü. Fakat ses bana yabancı gelmemişti. Nihan'ınkine benziyordu diyecektim, sustum. İhtiyatlı davranmak, bahçe gezintilerine ara verecek sözlerden ve hallerden sakınmak icap ediyordu. Filvaki ne fazla hasta ne de iyileşmiş görünmeyerek hareketlerimi ustaca ayarlamak mecburiyetindeydim. Yuttuğum sözün yerine şöyle dedim. Memnun oldum. Ben kadınlara karşı yufka yürekliyimdir. Ağlamalarına, ıstırap çekmelerine dayanamam. Genç miydi? 30 yaşlarında bir esmer güzeliydi. Ağzımdan istemeyerek kaçtı. Ama sesi sarışındı. Kızıl desem daha doğru. Anlamadım. Gülümseyerek açıklıyorum. Gafımı düzeltiyorum. Seslerde de renk tasavvur edilebilir. Nitekim bir Fransız şairi harflerin de renkli olduğunu söylerdi. Böyle düşünmek bir akıl dengesizliği değil. Hayal ve hislilik kuvvetine ilgilen bir düşünüş ve duyuş hususiyetidir. Mesela siz buğday renkli kumral hanımsınız. Sesiniz ten renginize uygun. İstisnası pek azdır. Doktor koyu esmer. Sesi de öyle. Hasta kadın muhakkak kızıl saçlıydı. Çilleri de vardı. Benim üzerimde sesinin bıraktığı tesir bu. Unutmuşum. Başka hastaları karıştırıyorum. Günde kaç türlüsünü görüyoruz? Belki de kadın kızıl saçlı, çilliydi. Madam Salha öyle söyledi ama inanarak değil. Vaziyeti idare etmek, bir hasta ile lüzumsuz yere münakaşa çıkarmamak için. Şüphem yok. Sözlerimi az sonra doktora tekrar edecektir. Sesler renk buluyor ve hala eskisi gibi saçları kızıla çalan kadını düşünüyor. Zavallının halini beğenmiyorum diyecektir. Hasta bakıcının şebekeye dahil olmaması ihtimali daha kuvvetli. Zaten doktorun deminki sözlerinden şu anlaşılıyor. Hastaneden çıkarsalar bile beni buralarda tutmayacaklar. Hemen memleketime yahut başka bir yere gönderecekler. Sebebini anlamak kolay. Define bahsini açmamdan korkuyorlar. Bütün izlerin silinmesi için zamana ihtiyaçları var. İşte böyle olunca Nihan'ı söylettikten sonra çoktan uzaklaştırmışlar. Belki de büsbütün ebediyen susturmuşlardır. Sırrı ifşa etmediyse ne yapmışlardır? Deli damgasını vurarak onu da şu bina içinde alıkoymaları, başka ihtimalle bir yere kapamış olmaları mümkündür. Ya uyutmuşlarsa? Öfkemden haykırdım. Madam Salah telaşa düştü ve uzakça bir mesafeden bizi takip eden bir hademeye, ki gardiyan demek daha doğru olur, seslendi. Demek ki azılı bir deliymişim gibi etrafımda ihtiyat tedbirleri alınmaktadır. Acaba hakikaten öyle miyim? Kendime hakim oluyorum. Diyorum ki, azizim Madam Salha, ne sebeple bağırdığımı size izah edeyim. Bağırmadınız ki kumandan. Ya, başka bir şey söylemedim. Artık şüphem kalmadı. Ben hastayım. Hasta olduğum muhakkak. Ancak bu hastalığa definenin varlığını öğrendikten sonra o yüzden mi tutuldum? Fazla heyecan ve sevinçten yahut elime geçirmemek endişesinden mi? Yoksa define hastalığın eseri kendi icadım mı? Şimdi hatırlıyorum. Yağmurlar başladığı sırada bir acayiplik hissetmekteydim. Hatta bunun bir kriz havasında olduğunu anlamaya çalışıyordum. Geceleri uyuyamıyordum. Müthiş bir can sıkıntısı çekiyordum. Baş ağrıları, iştahsızlık, kararsızlık gibi başka alametler de yok muydu? Fakat bunlar kuş uçmaz, kervan geçmez bir çiftlik binasına kapanıp yaşamaktan da ileri gelebilirdi. Tek can yoldaşım Davut Ağa'ydı. Basit bir insan. Nat Pinkerton serisini okuyup en ufak bir hadiseden kuşkulanan, cinayet izleri sezmeye çalışan kahyam, son günlerde eline Define Adası tercümesi geçirmişti. Akıl fikri definelerdeydi. Kendisinin de eşkıyalığa çıktığı gençlik devrinde define aradığını söylemişti. Doğduğu yer olan Kurtköy civarında Aydos Tepesi'nde güya Cenevizler zamandan kalma bir define bulunduğunu işitmiş. İki arkadaşıyla bu hazineyi keşfe çalışmıştı. Nihayet bulmuşlardı da. Lakin sadece kırık küpleri. Başkaları daha atik davranmışlar, altınları götürmüşlerdi. Acaba o hikayelerin etkisi altında mı kalmıştım? Peki Laurent gazetesi, Abdullah Kudus'un da ismiyle şekliyle ömrümde hiç görmediğim halde nasıl uydurabilirdim? Bunda bir iş var diye eski kanaatimi tekrarladım. Hastaneden kurtulmadan doğruyu öğrenemeyeceğim. Bana kalırsa hatalarımın hakikate uygun olan tarafları var. Hayal ile karışmaları da. Bütün mesele gerçeği sapık tahayyül ve tasavvur pürüzlerinden ayıklayıp meydana çıkarmak. Nihan'ı bulursam istediğim şey olur. Ah, şuradan bir kaçabilsem. İşte bu da oldu. Nasıl kaçtığımın tafsilatını icap ederse sonra veririm. Serbestim. Hastaneden epeyce uzakta, ikinci derecede işlek, asfaltlanmamış bir köy şosesi kenarındayım. Boş bir otomobil gözlüyorum. Bulunca nereye gideceğim? Hudutlardan geçmeme yarayacak evrakım yok. Param da. Evvela para lazım. Hatta bineceğim otomobilin ücretini bile veremem. Verecek olan birinin yanına gitmekliğim lazım. Kimdir bu adam? Beyrut'ta indiğim Normandiya Oteli kapıcısı aklıma geldi ama orada derhal yakalanırım. Çiftliğe hiç uğrayamam. Konsolosluğa başvurmak da tehlikeli. Şafak sökmek üzere. Tekrar yürümeye başladım. 4 saattir yürümekteyim. Ama sevincimden takatsizlik duymuyorum. Yazlıkçılardan işi olanlar az sonra şehre inmek için arabalarıyla bu yoldan geçeceklerdir. Ne var ki Beyrut'ta görünmem doğru değil. Köylere de girmemeliyim.
Şuuruma tamamıyla sahibim. Muhakemen pek yerinde. Yerinde olduğunu aklımdan geçirdiklerimdeki beraklıktan anlamaktayım. Kimleri düşünmüyorum ki? Mesela bir gün Beyrut'ta karşılaştığım Nesibe Hanım'la kızı Manzume'yi de düşündüm. Hani vaktiyle Cihangir'deki evinde kumar oynadığımız hanımı ve şimdi Lübnanlı tüccar Abdüsselam'la evlendirdiği kızı, adresini vermişti. O yaman Nesibe her işe yarar. Beni mükemmel hengizler. Para verdikten başka icabında her kapıya başvurur. Kurtulmamı temin eder. Hafızamı kurtarıyorum. Evi hangi mahallede, hangi sokakta, kaç numaraydı? Tamam. Kantari Caddesi 88 numara. Bu cadde sanat mektebi civarındadır. Elimle koymuş gibi bulabilirim diye söylendim. Ümit belirdi, sevinç içindeyim. Fakat az sonra yeise kapıldım. Mevsim yaz. Şehirde oturmazlar. Ya cebele çıkmışlar yahut İstanbul'a gitmişlerdir. Zengin kocayı da ele geçirirler de kan tere batmış halde Beyrut'ta pineklerler mi? Karar alamadığımdan önümden geçen otomobile işaret veremedim. İçinde bir kişilik boş yer olmasına rağmen gene kafamı zorluyorum. Nesibelerin telefon numarasını hatırlamaya çalışıyorum. İmkan yok. Bulamayacağım. Bulamamaklığım gayet tabii. 4 ay evvel bir defa yolda söylemişti. Kim hatırlayabilirdi ki? Bir defa uğrarım. Yoksalar ve dağa çıkmışlarsa herhalde birisinin adresini öğrenirim. Memleketlerine gitmişlerse otele bir girer. Hemen geleceğimi, oda ayırmalarını söyleyerek kapıcıdan bir miktar para alır, şoföre öderim. Üst tarafında sonra düşünürüm. Görüyorsunuz ki şuurumda en ufak bir aksaklık olmayan bir adam gibi muhakeme etmekteyim. Şunu da yapabilirim. Çiftliğe gider, gizlediğim yerden ihtiyat 500 liramı cebime koyar, gene hemen arabaya atlar, uzaklaşırım. Davut Ağa mani olamaz. Birkaç dakikalık iş bu. Ferhan'dakiler henüz kaçtığımı duymamışlardır. Kaçtığımı söylemem. Döndüm, iyileştiğim için bıraktılar derim. Hangisini vereyim? Önce Nesibe Hanım'ın evine gitmeyi münasip buluyorum. Oradan çiftliğe uzanmam 40 dakika sürer. İkisi nihayet 1,5 saatlik iş. Hastanenin etrafı alarm vermesi, alakacıların harekete geçmesi bundan uzun sürer. Nesibe'yi tercih edişimin sebebi hiç iz bırakmadan saklanma imkanı. Belki akıl dengesizliğine pek uymayan bir itirafta bulunacağım. İçimde birisi bana hem de bugün Nihan'la karşılaşacağımı müjdeliyor. Normal insanlarda rastlanan böyle bir sezişi aleyhimde tevil etmek haksızlık olur. Sabah serinliği, kır manzarası, hürriyetime kavuşmak saadeti, maddi ve manevi dinçliğimi boyunca arttırdığından yorgunluk duymadan yürümekteyim. Şehre kadar inecek kuvvetteyim. Derken kendimi bir köy ağzında buldum ve henüz garajdan çıkmış müşterisiz bir kira otomobili önümde. Fransızca sordu. Serbest misiniz? Nam ya Seydi, lazım ıskarca. Evet ıskarca. O tabir Lübnan'da dolmuş manasında değildir. Buralarda başka müşteri almadan tutulan araba anlamında kullanılır. Halbuki Türkçe'de aynı tabir kalabalık ve sıkışmak demesidir. Denizcilikte ise geminin pek sıkı istif haline yükletilmiş olmasını anlatır. Aslı İtalyancadır. Gene Arap memleketlerinin bir kısmında arabacıya sağ ve solu yeminek şimalek diye anlatırsınız. Doğru gitmesini istediğiniz zaman da D harfini azıcık T'ye çevirerek ve şivesini değiştirerek togri yani doğru dersiniz. Ben de otomobile girince Beyrut'u işaret ederek aynı tabiri kullandım. Bizdekiler gibi burada taksilerin çoğu iyi marka, yepyeni adeta lüks arabalardır. Yokuş aşağı dönemeçlerin birinden öbürüne çevrile çevrile tatlı bir esneklikle deniz seviyesine inmekteyiz. Alçaldıkça hava değişiyor, ısınıyor, boğucu olmaya başlamak üzere. Ağustos ayı Beyrut'ta ve bütün sahil boyunca bunaltıcı geçer. Cebel'de ise doyum olmaz.
sıcağın beynime vurmasından korkuyorum. Tek tük hurma ağaçlarında yükseldiği Frank inciri dikenleriyle çevrili muz ağaçlarını arkada bırakarak şehre girince Nesibe Hanım'ın adresini şoföre söyledim. Sol tarafa saptık, karakolların önünden geçerken terimi siler gibi yapıyor, mendilimle yüzümü örtüyordum. Ne olur ne olmaz. Zaten terlemiyor değildim de. Kimi dar kimi geniş bir takım sokaklardan döne dolaşa Kantarı Caddesi'ne çıktık. Şoföre 88 numarayı ben gösterdim, durduk. Bura evlerde bir nevi apartmanlar ama merdivenler açıktadır. Hava ala ala etrafı görerek çıkar, gireceğiniz katın kapısını çalarsınız. Kapıcı yoktur. Sabık kumarhaneci kadın acaba hangi katta oturuyor, kime soracağım?